Ayrım 7.
Gene Murathan 95'te yer alan gelecekteki tasarılarımdan söz ettiğim Ölmeden Önce başlıklı uzun yazımda otobiyografik malzeme, çocukluk ve gençlik anılarının yükü her yazarın sırtındaki ilk yüktür. Ben de ilk romanımla bu yükten kurtulup bağımsızlığımı kazanmak istedim, olmadı. Belki hiç olmayacak diyorum. Yıllardır yaşam öyküsel bir roman yazmak istedim. Belki bir tür ön yargı ama ilk romanımın yaşam öyküsel bir roman olmasında ısrarcı oldum. Bu romanla birlikte anılar artık yakamdan düşsün, geçmiş peşimi bıraksın ve ben hayallerim ve kurmacanın sonsuz oyunlarıyla baş başa kalayım istedim. Öyle olmadı. Olayların gidişine bakılırsa öyle olacağı da benzemiyor. Artık çok az şeyden eminim hayatta. Emin olmak ve güven duygusuyla ilgili serüvenimiz, deneyimlerimiz sonucu zaman içinde kazanılmış güven, kaybedilmiş güven diye ikiye ayrılıyor. Kazanılmış güven daha çok kendimize ilişkin bir iç alan oluştururken, kaybedilmiş güvense ne yazık ki hayata karşı çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Bu yaşam öyküsel roman için kaç kez başladım, bıraktım, yeniden başladım, notlar aldım, çeşitli dil, üslup ve biçim arayışlarına yöneldim. Hala boşlukta sallanıp duruyor bu uzun sürmüş isteğimle metinler arası gidip geldiğim dalgın serüven. Bakın hala hayatımı yazamadım. Son olarak adını harita metot defteri koyduğum bir yaşam öyküsel roman üzerinde kaç yıldır çalışır gibi yapıyorum. Yazılmış birkaç bölümü derin çekmecelerde uyuklayıp duruyor. Romanın temel özelliği tıpkı bu kitapta olduğu gibi bütünüyle yaşadıklarım üzerine kurulmuş olması. Başımdan geçenleri yansıtmayı amaçlaması. Hiçbir uydurma olay ve kişiye yer vermemesi. Buna karşın gene de onun biyografi değil de bir roman olmasını arzuluyorum. Oturup sakin sakin yazmak dururken edebiyatın bütün olanaklarına göz dikmekten vazgeçemiyorum. Söz konusu bu roman elimin altında sürünüp durdukça kendiliğinden ortaya çıkıveren diğer çalışmalar için zaman zaman ister istemez bu kilere uğradım ve diğerlerinin malzemesini kotarırken bu kileri epeyce tırtıklamak zorunda kaldım. Bu anlamda paranın cinleri harita metot defterinin zorunlu kardeşidir. İçin için bu romanı hazırlanırken kendiliğinden ortaya çıkmış bir kitaptır. Kim bilir belki de harita metot defteri için bir çeşit ön metinlerdir. Yaşam öyküsel bir şey yazmaya kalkıştığımızda fotoğrafları yardıma çağırırız. Albümümüzde onlarla belleğimizde kalan fotoğrafları. Elbette her zaman için ikincisi çok daha zengindir ilkinden. Hayatımızın yazıyı almak istediğimiz bölümleri ya da hayatımızdan yazıya sızanlar her seferinde bu fotoğrafları yardıma çağırırlar. Albümümüzdeki o fotoğraflar, geçmişi diriltmekte kullanılan birer büyü nesnesi gibi zamanı yeniden yaratmak için elverişli araçlardır. Bir tomar fotoğraf bize bütün maziyi tazeler. Oysa belleğimizde dirilen kimi fotoğraflarla ben dediğiniz kişi şimdi ne kadar uzaktır bizden. O hangi benimizdir? Çoğu kez bizimle artık pek az ilişkisi kalmış birini ben diye anlatmak ne kadar gerçektir. Bizim için çoktan yabancı olmuş o kişinin herhangi bir yazı kahramanından ne farkı kalmıştır? Hayatına ait bazı ayrıntıları ve izleri çok daha iyi bilmemizden başka. Bir zamanlar olduğumuz o kişide kendimizi görmekte zorladığımız anlara karşı gene de neden her şey dün gibi canlı ve yakıcıdır? Sahiden geçmişi ve kendimizi yazmak mümkün müdür? Yalnızca yazının değil, zamanın uzaklığı da girmez mi aramıza? Bütün o hayattan arta kalan birkaç izin, imgenin ve uçucu hayalin ardı sıra koşturup onlardan bir hayat hikayesi çıkarmak, bu anlamda otobiyografik bir şey yazmak sahiden ne kadar mümkündür bilmiyorum. Eski soru, eski sorunsal. Yine de her hayat, her yazı kendini deniyor. Ben bu yazıda albümümdeki iki fotoğraftan yola çıkmak istiyorum. İlk fotoğraf, o güne ilişkin belleğimde kalan karelere hayli yakın düşüyor. İkincisi ise yaşadığım anın birebir karşılığı olarak tanıklık değeri taşıyor. Ben her ne kadar öyle sanıyorsam da ilk fotoğraf birebir olarak tam da o günün karşılığı olmayabilir. Ama bana hep o anın canlı bir belgesi gibi görünmüştür. Ya ben yıllar yılı böyle düşündüğüm içindir bu ya da sahiden öyledir. Üzerinden çok zaman geçti. Anımsama gayretlerimiz çoğu kez yaşadıklarımızı bulandırarak gerçeklik yitimine uğratır bizi. En azından benim için bazen öyle olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla hiç olmazsa hakikat adına yaşadığım bu kuşkuyu sizinle paylaşmak isterim. İçimden bir ses gene de bana bu fotoğrafın o günün bir anısı olduğunu söylüyor. İkinci fotoğrafsa tasarlanmış bir anın fotoğrafı. Her ayrıntısı yıllardır aklımda saklı kalan, o andan bana kalan belge. Bu yazı için bir çeşit metafor değeri yüklenen bir fotoğraf. Gizli beni adını veren fotoğraf. Fotoğrafların ilki babamın Mardin'e bir miting sırasında valilik binasının önündeki meydanda yaptığı bir konuşma sırasında çekilmiş bir dizi fotoğraftan biri. Babam avukatlarının yanı sıra uzun yıllar etkin bir biçimde siyasetle uğraştı. Milletvekili olması için yapılan bütün baskılara direndi. Önerileri geri çevirdi. Nedenini hiçbir zaman tam olarak öğrenemedim. Israrlar karşısında en fazla daha durun diyordu. Daha sırası değil. Her milletvekili ve senatör seçimindeki o zamanlar senato seçimleri vardı, büyük rol oynadı. Öfkeli, taşkın, kendine sığmayan bir insandı. Kızgınlıkları, kırgınlıkları, küskünlükleri oldu. Belki bu yüzden çok parti değiştirdi. Bir çeşit kan davası güttüğü CHP dışındaki hemen bütün partilerin Mardin İl Teşkilatı kurucusu oldu, il başkanlığı yaptı. Her seçim dönemi arabalardan ve yüzlerce kişiden oluşan konvoylarla köy köy, kasaba kasaba yapılan propaganda gezilerini anımsıyorum. Çoğuna biz de katılırdık. Bunlara ilişkin yüzlerce anım var. YTP'den CKMP'ye varana dek yan yana dizilmiş bir sürü harf anımsıyorum. Ragıp Gümüşbala'dan Osman Bölükbaşı'na varana dek evimizde ağırlanan parti genel başkanlarını anımsıyorum. Taşra'da politika yapmak, Taşralı politikacı ve Taşra münevverlerinin üzerine ta o zamandan başlayarak çok düşündüm. Taşra'dan görünen Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu iyi bildiğimi sanıyorum. Taşra'da fotoğraf başka türlü çekiliyor. Taşra'dan görülen dünya farklı bir dünya. Taşra ışığı kırıyor, boyutları zorluyor, görüş derinliğini zorluyor. Taşra'nın fotoğrafı, içeriden ve dışarıdan çekilen Taşra'nın fotoğrafı. Albümdeki ilk toplumsal fotoğraf. Türkiye'yi anlamak için önemli bir ölçüdür Taşra'nın İstanbul'a bakışı. Belki de bu anlamda gerçek bir İstanbul hiçbir zaman olmamıştır. Benim o İstanbul'a hiçbir zaman ulaşamamış olmam da bununla ilgilidir. Son İstanbul kitabıma taşıdığı şiddetli gerilimi sağlayan, benim İstanbul'un bütün geçmişine vakıf, doğma büyüme bir İstanbullu olmam değil, tersine bir türlü giderilemeyen bir özlemle mutlak bir İstanbul arayışı içinde olmamdır. İstanbul'u metin üzerinde yeniden inşa etme arzusu imkanı sağlayan bir tutku bu. Diriltmeye çalışılan bir zamanlarki İstanbul'da değil yalnızca, o İstanbul'a duyulan özlemi yeniden duyumsamak gereksinimi bir bakıma. Okuduğum ve bir ölçüde de seyrettiğim İstanbul'a ilişkin imgeler, yitirilmiş tazeliğin arayışıyla sarmalanarak iş dünyamı kuşatıyor. Şu sıralar Karşının Işıkları başlıklı bir metin üzerinde çalışırken, yıllar sonra bir kez daha bütün şiddetiyle duyumsadım bendeki bu zamansız bir geçmişe kilitlenmiş İstanbul imgesiyle olan tutkulu ilişkiyi ve o eski içimi. Belki yalnızca o edebiyat İstanbul'unu değil, onları özleyen, kendini ona hazırlayan çocuğu da özlüyorum. Taşra'yla dünya, Mardin'le İstanbul arasında kurduğum bir hattı kat ediyorum yıllardır. Babamın konuşma yaptığı bu meydanın hemen yanı başında adliye ve hapishane binaları yan yana bulunuyor. Adliye ve hapishanenin yan yanalığında her zaman kurumsal bir devlet anlayışı bulmuşumdur. Devletin zorba yüzünü erken görmemi sağlayan bir şeydir bu. Devlet somuttur. Devlet doğuda somuttur. Devlet doğuda erken öğrenilir. Devletin yüzü doğuda, devletten korkmayı, nefreti de devlete tapmayı, onu kutsallaştırmayı da aynı sorunsalın iki yüzü olarak içerir. Bu yüzden doğunun eşkıyasının da doğudan çıkan devlet adamının da devletle olan ilişkisinde şiddet ve tutku düzeyinde ölümüne bir bağlanma görürsünüz. Kaf Dağı'nın önünü kitabımda yer alan Suret Masalı adlı öyküde öykünün kahramanı olan Faris ona kendi çocukluğumdan ödünç verdiğim bir sahnede adliyenin önüne mapushanenin önüne dizilen Kürtlerden söz eder. Hep yalvarırlardı. Hep yalvararak konuşurlardı. Hep yalvararak elde etmeye çalışırlardı istediklerini. Okula giderken adliye ve mapushanenin önünden geçerdim. Yan yana iki binaydılar. Bu yüzden de ileriki yıllarda da bu iki kavramı hep bitişik düşündüm. Babam, okulum ve ötekiler. Benim erken uzayım. Bu fotoğrafın dışına sürülmüşlük duygusu taşıyorum. Yüreğimin bir yerinde bu ana ilişkin bir kırgınlık, bir itilmişlik duygusu taşıyorum. Ne zaman ona baksam birileri tarafından oradan uzaklaştırılıyorum. Babam kürsüde bir mitingde yaptığı konuşma sırasında görülüyor, parti konuşması. O zamanlar böyle dendiğini anımsıyorum. Babam parti konuşmasına gitti. Babam parti konuşması yapacak. Babamın parlak hitabet sanatı, natıkasının kuvveti ve zekası herkesçe övülüp duruyor. Çocukluğum boyunca herkesin meraklı gözleri ve soruları karşısında zekamın babama çekip çekmediğinin sınavını verdim. Onun oğlu olmanın önemli bir kanıtıydı bu. Bu yüzden çocukluğum boyunca hep zeki olmak zorunda kaldım. Bu fotoğrafta Mardin'de Vali Konağı Meydanı'ndayız. Arkada görülen geniş ve uzun duvarın tepesine denk düşen sokakta okulum var. Dumlupınar İlkokulu. Okulumla babamın kürsüsü düşey bir çizgide tam alt alta gelerek bizi yeniden birbirimize bağlıyor. Bu konumlamla benim babamla ve bu fotoğrafın kaderiyle olan ilişkimi bir kez daha sağlamlaştırıyor. Bu meydanın soluna doğru geri geri gider, belediye binasının önünden yukarı saparak önümüze çıkan rampada ilerlersek, şimdi karşımızda duran bu duvarın bitimini, yani benim okulumun tam önüne çıkarız. Ancak yukarıdaki o noktayı bu meydana bağlayan bir ikinci yol daha var. Dik basamaklı uzun bir merdiven bu ve fotoğrafta babamın sağına düşen bir noktada yer alıyor. Zaman zaman rüyalarımda görürüm bu mekanları. Her şeyi yeniden kesinleştiririm. Belleğim sanki unutmalara karşı bilgilerini tazeleme gereksinimi duyar uykularımda. O günü iyi anımsıyorum. Babamın konuşmasının sık sık alkışlarla kesildiğini anımsıyorum. Alkışlanmanın, alkış toplamanın manyetik bir gücü olduğunu daha o yaşta çok iyi biliyorum. Babamla iftihar ettiğim, onun oğlu olmaktan övünç duyduğum doğrudur elbet. O kürsüye çıkıp babamın yanında durup bu alkışlardan pay almaya çalıştığım da olmuştur. Bunu yine de çıplak bir arsızlıkla yapmazdım sanıyorum. Çünkü bir çeşit gurur meselesi yapardım böyle şeyleri. Bunların kendiliğinden olmasını isterdim. Her zaman fazla gururlu bir çocuk oldum. Aynı zamanda çocukluğum ve ilk gençliğim boyunca üne, alkışa ve sevilmeye düşkün oldum. Bu düşkünlüğümün açgözlü bir hırstan farklı bir şey olduğunu belki o zamanlar da seziyor ama adlandıramıyordum. İleriki yıllarda da ün karşısında hep bir eziklik duydum. Belki de ün düşkünlüğümle gidermeye çalıştığım bir şeydi bu. Ün karşısında duyduğum bu ezikliği anlatmam yıllarımı aldı. Sonraki yıllar bütün bunlar üzerinde uzun boylu düşündüm. Ün başlı başına bir değer olmaktan çok benim için taşralı olmayı aşan bir kimlikti. Beni kıstırıldığım yerden kurtaracaktı. Ün aşırı kimlik demekti. Kıstırıldığım kimliğin kapanından ancak böyle kimlik aşırı bir ünle çıkabileceğimi duyumsamış olmalıyım. O günü iyi anımsıyorum. Kalabalık bir mitingdi. Babam omuzlar üzerinde taşınıyordu. Böyle zamanlarda yani babam omuzlar üzerine alındığında ya da yüksek kürsülere çıkıp kalabalıklara seslendiğinde babamla arama dünya giriyor, babam benden uzaklaşarak bambaşka biri oluyordu. Babamın oğlu olmanın güveninin dışında sürülüyorum. Belki bu uzaklaşmayı, yabancılaşmayı gidermek için olsa gerek sürekli onun yanında, kolunun kanadının altında olmaya çalışıyorum. Nitekim babamın o mitingde yaptığı konuşma sırasında da fazla ayak altında dolaşmış olmalıyım ki çevresindekiler tarafından kürsüden uzaklaştırıldığımı derin bir kırgınlıkla anımsıyorum. Bunun beni çok incitmiş olduğunu, babama yabancılaştırılmış olduğumu, babamın büsbütün elimden alınmış olduğu duygularına kapıldığımı anımsıyorum. İşte o gün bu küskünlükle ve incinmiş gururumla boynu bükük oradan uzaklaştığımı ama gene de belediye binasının yanındaki sokaktan rampaya çıkıp okulumun önünde babamın çıktığı kürsünün tam üstündeki bir noktada tek başıma durup babama yönelen alkışları selamladığımı anımsıyorum. Tuhaf, sızılı, gizli, hırsızlama bir an. Kendi kendime kurduğum törensi bir oyun. Şimdi durup baktığımda bu çocukça meydan okumanın temelinde kendime bir alan açma gayreti görüyorum. Dünya karşısında bir alan. Bir tür yemin, belki bir anlaşma, dünyayla, varoluşumla, beni kıstıran, sıkıştıran birçok şeyle. Gözü kürsüde olan kalabalığın görüş alanının yukarısındayım. Ancak başını kaldırabilenler görebilir beni ama gene de o alkışları bana yönelmiş gibi kabul ediyor. Üst üste eğilerek halkı selamlıyorum. Bir yanıyla komik bir sahte gibi. Bir başkasının hayatında belki fazla büyütmeden geçiştirebileceği bir an, ben geçiştiremiyorum. Kişilikleri de ihtirasları da çok güçlü bir anne ve çok güçlü bir baba arasında sıkışmış kalmıştım. Aralarından sarılıp çıkmam gerekiyordu. Biliyorum, Mardin'de olduğum ve kaldığım sürece ne yaparsam yapayım, ben hep İsmail Munga'nın oğluydum. Başka bir şey olma şansım da yoktu. Erken yaşlarımızda övünç kaynağımız olan şey, bir süre sonra varlığınızı kıstıran, altında ezilmeye başladığınız bir yük olmaya başlıyor. Mardin'de İsmail Munga'nın oğlu olmaktan ancak Türkiye'nin Murat Han Munga'nı olarak kurtulabilirdim. O gün o meydanda gizlice selamlayarak üzerime aldığım alkışları ancak böyle hak edebilirdim kendi gözümde. Babamdan çaldığım alkışları geri ödediğimi sanıyorum. Bir yanıyla hala canımı yakan o anın, o komik sahnenin üzerinden çok yıllar geçti. Gene de hiçbir şey bu fotoğraf karşısında tuhaf bir sızı duymamı engellemiyor. Babayı yenmek kadar kaba bir adlandırmayla açıklanamayacak kadar magmalaşmış bir oğul sızısı bu. Geçen zaman içinde dünyanın fani ve tali yüklerinden büyük ölçüde kurtulduğumu düşünüyorum. Büyük kalabalıkların değil, önemsediklerimin alkışlarını seçeli çok oluyor. Babamla, taşrayla, ünle, alkışla ve birçok şeyle olan meselemi büyük ölçüde hallettiğim, nicedir yalnızca işimle baş başa kaldığım kanısındayım ama yine de buraya gelene kadarki o uzun ve zahmetli yol boyunca içimde yumak olmuş, nedenleri ortadan kalkmış bile olsa varlığını sürdüren bu sızının zaman zaman beni yoklamasından kurtulamadım. Size de öyle oluyor mu? İkinci fotoğrafsa babamın Diyarbakır hapishanesinden çıktığı gün. Yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir konvoy, daha Kızıltepe girişinde babamın önünü kesmiş, onu davullar, zurnalarla karşılamış, yine eskisi gibi omuzlara almış, havalara kaldırmıştı. Büyük bir törenle girmiştik Mardin'e. O hapishanedeyken annemle ben her gün Diyarbakır'a gidip gelmiştik. Korkunç yaz sıcaklarında her gün o yolu gidip gelmek gerçek bir işkenceydi. Kısa pantolonum, boynumda kelebek papyonum, başımda safari, avcı şapkasıyla ben de onu karşılayanlar arasındaydım. Bir turist çocuğu gibi yaban duruyordum o kalabalıkta. Belli ki bütün bunlar Ankara'dan alınmış bana. Başka bir fotoğrafta ise babamın elinden tutmuşum. Babam beyaz keten takım elbise içinde ve başında ince hasır dokulu hafif bir fötr şapka var. Saçlarını kazıtmışlar. Çok çok sıcak. Sonra eve gidiyoruz. Evin caddeye bakan büyük salonundayız. Babamın çevresi bir sürü gazeteci tarafından sarılmış. Onlar da doluşuyor salona. Flaşlar patlıyor, sorular soruluyor, babamdan açıklama yapması bekleniyor. Mardin olaylarını başlatmakla suçlandığında, şiddetli böbrek sancısından evde yattığı, hatta ayağa bile kalkmakta zorlandığı herkesçe biliniyor. Söz konusu o gün, Süryanilerin bayramını kutlamak üzere gittiğimiz Dairo Zeferan'la bizimle gelemeyecek kadar hasta ve bitkin olduğunu ben de çok iyi anımsıyorum. Sonrasında atlı askerler, cemseler gelip evden yaka paça götürüyorlar onu. Hiç unutmadım. Aylar sonra salıverildi babam. Hem babama kavuşmuş olmaktan hem gazeteci kalabalığından hoşnutum. Babamın yanında durmak istiyorum. Hep yanında durmak istiyorum. Flaşlar patlarken onun yanında olmak, fotoğraflarda onunla birlikte görünmek istiyorum. Sonra oradan da uzaklaştırılıyorum tabii. Babamın çevresi boşaltılıyor. Yalnızca ben değil herkes uzaklaştırılıyor. Gazeteciler ve sorularla baş başa kalıyor. Aynı küskünlükle uzaklaşıyorum oradan. Fotoğrafta babamın oturduğu koltuğun hemen yanı başında görülen camlı kapı benim odamın kapısı. Salona açılan bu kapının yanı sıra bir de arkada annemlerin yatak odasına açılan bir kapısı daha var. Büyük salondan diğerine geçip arkadan dolanıyor, odamın öteki kapısından fotoğrafta görülen camlı kapının ardına geliyorum. Hayır, kendimi oradan göstermek gibi bir arsızlık peşinde değilim. Böyle bir şeyin çiğlik olduğunu bilecek kadar akıllı, böyle bir şeyi yapmaya gönül indirmeyecek kadar gururuma düşkünüm. İstenenin ben değil babam olduğunu biliyorum. Öte yandan yaşadığım bu yenilgiyi bir türlü kendime yediremiyor olmalıyım ki mutlaka bir şeyler yapmak, varlığımı duyurmak istiyorum. Sonunda o camlı kapının camına beni temsil etmesi amacıyla okul defterimden kopardığım boş bir beyaz kağıt asıyor, bütün gazetecileri atlatıyorum. Fotoğraflar çekiliyor. Bütün fotoğraflarda babamın yanındaki kapının camında o boş beyaz kağıt görülüyor. Gizli ben. Oradayım. Babamın yanı başında. Kağıdı öne sürüp kendimi geri çekmemin işaretinde sonraki hayatıma ait bir metafor bulmak mümkün elbet. Görülmek uğruna yıllardır o boş beyaz kağıda yazıyorumdur belki de. Her biten yazıdan sonra yeniden beyaz, boş bir sayfa oluyorum. Bana ve yazıdaki benlere ilişkin söyleyecek sözlerimi çoğaltıyorum. Bu kitapta da bitmedim. Gelecek yazılara kitaplara attım. Hayat çok zengin. İnsanlar çok beklenmedik. Kaldı ki şu anda kapanmamış bir hayatın benini anlatıyorum. Kaç yılın sayfasında kendimi arıyorum. O cama asılmış boş, beyaz kağıt parçasından bu yana kaç sayfada göründüm, kayboldum. Sahi ey okur, beni hiç gördünüz mü? Kitabın sonu.